Ayrım 16. Hapishanenin Doğuşu. Michel Foucault. Sayfa 192. İngiliz modeli çalışma ilkesine ıslah etmenin esas koşulu olarak tecrisi eklemektedir. Bunun şeması onu önce olumsuz nedenlerle meşrulaştıran Henway tarafından 1775'te verilmiştir. Hapishanedeki üstleri kötü örnekler ve hemen meydana gelen kaçış ve ilerisi için şantaj veya suç ortaklığı olanakları sağlamaktadır. Eğer mahkumların ortaklaşa çalışmalarına izin verilecek olursa hapishane fazlasıyla bir manufaktüre benzeyecektir. Sonra olumlu nedenler. Tecrit, mahkumun oradan hareketi kötü etkilerden kurtularak kendine geri dönebileceği ve bilincinin derinliklerinde iyiliğin sesini duyabileceği müthiş bir şok oluşturmaktadır. Bu durumda tek başına yapılan çalışma bir çıraklık olduğu kadar bir yön değiştirme alıştırması haline de gelecektir. Yalnızca Homo economicus'a özgü çıkar oyununu yeniden biçimlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ahlaki öznenin gereklerini de yeniden biçimlendirecektir. Hristiyan manastırcılığının tekniği olan ve yalnızca Katolik ülkelerde sürmekte olan hücre, bu Protestan toplumda hem homo economicus'u hem de dinsel bilinci yeniden oluşturmanın aracı haline gelmektedir. Hapishane suç ile hakka ve erdeme geri dönüş arasında iki dünya arasındaki bir mekan. Devlete kaybettiği uyrukları iade edecek olan bireysel dönüşümler için bir bağ oluşturacaktır. Henway bu bireyleri dönüştürmeye yönelik araca ıslah yeri, reformatory adını vermektedir. J. Henway, The Defects of Police, 1775. Howard ve Blackstone'un 1779'da ABD'nin bağımsızlığını kazanmasının sürgünleri önlediği ve ceza sistemini değiştirmek üzere bir yasa hazırlandığı sırada devreye soktukları işte bu genel ilkelerdir. Ruhun ve tavırların dönüşümü amacıyla hapsetme, medeni yasalara girmeye başlamaktadır. Yasanın Blackstone ve Howard tarafından yazılan dibacesi, bireysel hapse korkutucu örnek, yön değiştirme aracı ve bir çıraklık koşulu olma gibi üçlü işlevi içinde tasvir etmektedir. Soyutlanmış bir tutukluluk haline, düzenli bir çalışmaya ve dinsel eğitimin etkisine tabi kılınan bazı suçlular, onları taklit etmeye kalkışanların içine korku salmakla kalmayacaklar, aynı zamanda kendilerini düzeltecekler ve çalışma alışkanlığı edineceklerdir. 1779, Billy'nin dibacesi, Zikr, Julius, Lechons, Sur le Prisons, Fransızcadan çeviri, 1831, cilt 1, sayfa 299. Bunun sonucunda biri erkekler, diğeri kadınlar için olan ve soyutlanmış mahkumların, köleliğe en yakın ve suçluların cehalete, ihmalkarlık ve inatlarına en fazla uyan işlere koşulacakları iki hapishane inşa etme kararı alınmıştır. Bu işler bir makineyi çalıştırmak üzere bir tekerleğin içinde yürümek, bir bujurgatı sabitleştirmek, mermer cilalamak, kenevir dövmek, bakam ağacı tahtası rendelemek, paçavra dediklemek, ip ve çuval yapmak gibi olanlarıdır. Fiili durumda bir tek Gloucester hapishanesi inşa edilmiştir ve bu da başlangıç yamasına ancak kısmen uymaktadır. En tehlikeli suçlar için tam bir tecrit, diğerleri için gündüz ortaklaşa çalışma, gece ayırma. Son olarak da Philadelphia modeli. Bu kuşkusuz en ünlüsüdür. Çünkü Amerikan sisteminin siyasal yenileşme çabalarına bağlı olarak gözükmekteydi ve aynı zamanda diğerleri gibi hemen başarısızlığa uğramadı ve terk edilmedi. 1830'lu yılların cezaevi ıslahatı konusundaki büyük tartışmalarına kadar sürekli olarak yeniden ele alındı ve dönüştürüldü. 1790'da Quaker çevrelerinin doğrudan etkileri altında açılan Walnut Street hapishanesi birçok noktada Gand ve Gloucester hapishaneleri modelini tekrarlamaktaydı. Quaker'lar Amsterdam Rapsuis ve Spinhuis'i kesinlikle biliyorlardı. Bakınız T. Selin, Op, Cid, sayfa 109-110. Walnut Street hapishanesi her halükarda 1737'de açılan Almhausen ve Quaker'ların İngiliz yönetimine rağmen yerleşmek istedikleri yasaların devamında yer almaktaydı. Atölyelerde zorunlu çalışma, mahkumların sürekli meşgul edilmeleri, hapishanenin bu çalışmayla finanse edilmesi ama aynı zamanda katı ekonomi dünyasına maddi ve manevi açıdan yeniden katılmalarını sağlamak üzere mahkumlara bireysel ücret ödenmesi, demek ki mahkumlar hapishane masraflarını onlara karşılatmak, onları eylemsiz bırakmamak ve hapisliklerinin biteceği zaman onları hiçbir kaynakları olmadan bırakmamak için sürekli olarak üretken işlerde istihdam edilmektedirler. G.D. La Rochefoucauld, Liancourt, The Prisons de Philadelphia, 1796, sayfa 9. Böylece hayat mutlak katılıkta olan, kesintisiz bir gözetim altında tutulan, bir zaman kullanımına göre çerçevelenmiştir. günün her anı bir şeye tahsis edilmekte, belli bir faaliyet tarzını hükme bağlamakta ve kendi zorunluluklarını, kendi yasalarını getirmektedir. Bütün mahkumlar gün ağrırken kalkarlar, yataklarını yapıp temizlenip yıkandıktan ve diğer ihtiyaçlarıyla uğraştıktan sonra genel olarak gün doğumuyla işlerine başlarlar. Bu andan itibaren hiçbiri atölyeler ve işlerine ayrılmış yerler dışında salonlara ve diğer yerlere gidemez. Gün batımında onları işlerini bırakmaları için uyaran bir çan çalınır. Yataklarını yapmaları için onlara yarım saat tanınır. Bundan sonra yüksek sesle konuşmalarına ve en ufak bir gürültü yapmalarına bir izin verilmez. J. Turnbull, Visit à la Prisons de Philadelphia, Fransızcadan çeviri, 1797, sayfa 15-16. Gloucester'da olduğu gibi tek başına hücreye konumu herkesi kapsamamaktadır. Bu, eskiden ölümle burun buruna gelmiş olan ve hapishanenin içinde özel bir cezayı hak eden bazı mahkumlara uygulanmaktadır. Orada işsiz güçsüz, vaktini geçirmesi için hiçbir şey olmadan çıkartılacağı anın beklentisi ve belirsizliği içindeki mahpus, tüm suçluların zihinlerinde mevcut olan düşüncelere boğulmuş olarak uzun, endişeli saatler geçirmektedir. Caleb Lums, Naked Teeters, Cradle of Penitentiary içinde, 1955, sayfa 49. Nihayet hapis süresi, Gand'da olduğu gibi, mahkumun hal ve gidişine göre değişebilmektedir. Hapishane müfettişleri dosyayı inceledikten sonra yetkililerden iyi hal ve tavrı olan mahkumların affını sağlamaktadırlar. Ve bu, 1820'li yıllara kadar bir güçlük çıkmadan olmuştur. Walnut Street, bunun dışında kendine özgü veya en azından diğer modellerde potansiyel olarak mevcut olanlarını geliştiren bazı çizgilere sahiptir. Önce cezanın halka duyurulmaması ilkesi, mahkumiyet ve bunu belirleyen unsurlar herkes tarafından bilinmek zorundaysa da buna karşılık cezanın infazı gizlilik içinde yapılmalıdır. Halk ne tanık ne de cezanın güvencesi olarak müdahale etmelidir. Mahkumun cezasını duvarların arasında çektiğine dair kesin bilgi bir örnek oluşturmaya yetmelidir. 1786 yasasının bazı mahkumları kentlerde veya yollarda çalışma cezasına çarptırarak yol açtığı şu sokak manzaralarına artık yer yoktur. Bu yasanın harekete geçirildiği düzensizlikler hakkında bakınız B. Rush, An Inquiry into the Effects of Public Punishments, 1787, sayfa 5-9, Le Robbers Vow Notices 45. Amsterdam Rasvisi'ne ilham vermiş olan J. L. Siegel'in raporunda cezaların kamuya ilan edilmeyeceğinin, mahkumların hapishaneye gece götürülmelerinin, gardiyanların mahkumların kimliklerini açıklayamayacaklarına yemin etmelerini ve hiçbir ziyarete izin verilmemesinin öngörüldüğünü kaydetmek gerekir. T. Sell'in Op. Cilt, sayfa 27-28. Ceza ve sağlamak zorunda olduğu ıslah, mahkum ile onu gözetim altında tutanlar arasında cereyan eden bir süreçtir. Bu süreç, bireyin tümüyle dönüşmesini dayatmaktadır. Yapmak zorunda olduğu gündelik çalışmayla bedeninin ve alışkanlıklarının ona yönelik önlemlerle zihninin ve iradesinin kitab-ı mukaddesler ve diğer pratik din kitapları sağlanmıştır. Kentte ve dış mahallelerde bulunan çeşitli mezheplerden ruhban haftada bir kez ayin yaptırtmakta ve dinsel eğitime yönelik diğer tüm kişiler de mahkumlara her an ulaşabilmektedirler. Walnut Street müfettişlerinin ilk raporları. Zikr Theaters, sayfa 53-54. Fakat bu dönüştürme işine girişmek bizzat yönetimin görevidir. Yalnızlık ve kendine yönelmek yeterli değildir. Tamamen dinsel nitelikli teşvikler de yeterli değillerdir. Mahkumun ruhu üzerinde mümkün olduğunca sık çalışılmalıdır. Yönetsel bir aygıt olan hapishane aynı zamanda zihinleri dönüştürecek bir makine olacaktır. Mahkum içeri girdiğinde ona yönetmelik okunmaktadır. Bu arada müfettişler onun bulunduğu yerdeki ahlaki zorunluluklarını güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Ona kendilerine karşı işlediği yasa ihlalini, bunun sonucu olarak onu koruyan topluma yönelik olan kötülüğü ve meydana getireceği örnek ve ödeyeceği kefaretle bunu telafi etme zorunluluğunu temsil etmektedirler. Daha sonra ceza süresinin sona ermesinden önce eğer iyi bir tutum içinde olursa bunun kısalacağını vaat ederek veya bunu umut ettirerek onun ödevini sevinçle yapmaya, gerektiği gibi davranmaya yöneltmektedirler. Müfettişler arada sırada mahkumlarla birbiri ardına sohbet etmeyi, insan ve toplumun üyeleri olarak sahip oldukları ödevlerin arasında bir ödev haline getirmektedirler. J. Turnbull, sayfa 27. Fakat kuşkusuz en önemli nokta bu tutum denetimi ve dönüşümünü bireylere ilişkin bir bilgi oluşumunun eşlik etmesidir. Aynı anda hem neden hem de sonuç olarak Walnut Street hapishanesi mahkumla birlikte onun suçunu, bu suçun hangi koşullarda işlendiğine dair bir raporu, sanığın sorgulamasının bir özetini, mahkeme kararının verilmesinden önceki ve sonraki davranışlarına ilişkin bazı notları da almaktadırlar. Eğer yok edilmesi gereken eski alışkanlıkların hangileri olduğunu belirlenmesi isteniyorsa, bunlar vazgeçilmez unsurlar olmaktadır. Müfettişlerden biri olan B. Rush bunu Walnut Street'e yapılan bir ziyaretten sonra kaydetmektedir. Ahlaki görevler, vaaz, iyi kitapların okunması, elbiselerin ve odaların temizliği, yüksek sesle konuşulmamakta, şarap az, tütün de mümkün olduğunca az, ayıp ve din dışı konuşma az, sürekli çalışma, bahçeyle uğraşılıyor, sonuç iyi. 1200 baş lahana, N.K. Teeters, sayfa 50. Ve tüm hapislik dönemi boyunca gözlenecektir. Hal ve gidişi gün be gün kaydedilecektir ve hapishaneyi her hafta ikişer ikişer ziyaret eden müfettişler, 1795'te atanan kentin ileri gelenlerinden 12 kişi ne olup bittiğini öğrenmek, her mahkumun tutumu hakkında bilgi sahibi olmak ve affedilmesi istenecekleri belirlemek zorundadırlar. Bireylere ilişkin olarak bu sürekli güncelleştirilen bilgi, onların hapishane içinde suçlarından çok gösterdikleri eğilimlerin işlevinde dağıtılmalarını olanak vermektedir. Hapishaneye kötülük ve zayıflık çeşitlerinin dağıtımına izin veren bir cins gözlemevi haline gelmektedir. Mahpuslar 1797'den itibaren 4 sınıfa ayrılmışlardır. Bunlardan birincisi açıkça hücre cezasına çarptırılmış olanlar içindir. Bir diğer sınıf eski suçlular olarak iyice tanınanlar veya hapishanede oldukları süre içinde dışa vurdukları hal ve hareketlerle ahlak çöküntüsü içinde olanlara, tehlikeli karaktere, kural dışı eğilimlere veya düzensiz hal ve gidişe sahip olarak bilinenlere ayrılmıştır. Bir başkası karakterleriyle mahkumiyet öncesi ve sonrasındaki koşullarının alışılmış suçlular olmadıklarını düşündürtenler içindir. Son olarak özel ve bir kesim karakteri henüz anlaşılamamış olanlar ve karakteri bilinip de bir önceki kategoriye girmeyi hak etmeyenler için bir üretim sınıfı bulunmaktadır. Manitas of the Board, 16 Haziran 1797, Zikr Teeters, sayfa 39. Bireye yönelik bir bilgi bütünü işlenen suçu pek kale almadan, hiç değilse soyutlanmış haliyle ama bir bireyin taşıdığı ve gündelik tavırlar içinde dışa vurulan tehlikeli potansiyelini önemseyen bir şekilde örgütlenmektedir. Hapishane bu noktada bir bilgi aracı olarak işlemektedir. Flaman, İngiliz ve Amerikan modellerinin sundukları bu aygıtla, bu ıslah yerleriyle ıslahçılar tarafından düşünülen bütün cezalar arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunabilir. Yaklaşma noktaları ilk önce cezanın zamansal olarak tersine dönüşü. İslah yerleri de kendilerini ödev olarak bir suçu silme değil de yeniden işlenmesini, önleme işlevini yüklemektedirler. Bunlar geleceğe yönelik olan ve kötülüğün tekrarını engellemek için alınan önlemlerdir. Cezaların amacı belirlenmesi işinin yüce varlığa bırakılması gereken suçun kefaati değil de aynı cinsten suçların tekrarını önlemektir. W. Blackstone, Commentaire sur le Code Criminel d'Angleterre, Fra Chev, 1776, sayfa 19. Ve Buxton, Montesquieu ve Beccaria'nın ilkelerinin Pensilvanya'da şimdi aksiyom gücüne sahip olacaklarını, cezanın tek amacının suçu önlemek olduğunu iddia etmekteydi. W. Bradford, An Inquiry How Far the Punishment of Death is Necessary in Pennsylvania, 1793, sayfa 3. Demek ki bir suçu silmek için değil de bir suçluyu gerçek veya potansiyel dönüştürmek için ceza verilmektedir. Ceza kendiyle birlikte belli bir ıslah tekniği taşımalıdır. Rush burada da şunu söylediğinde ıslahçılara çok yakındır. Ama kullandığı benzetme herhalde böyle değildir. İşi kolaylaştıran makineler icat edildi. İnsanlığın kötülüğe en eğilimli parçasının erdeme ve mutluluğa geri götürmek ve dünyadaki kötülüğün bir bölümünü yok etmek için en hızlı ve en etkin yöntemleri icat edecek kişiyi bu makineleri icat edenlerden ne kadar da daha fazla alkışlamak gerekecektir. D. Rush, An Inquiry into the Effects Public Punishments, 1787, sayfa 14. Bu dönüştürme aygıtı fikri daha Henway'in bir reformatory kurma projesinde yer almaktadır. Hastane ve suçlu fikirleri uyuşur nitelikte değillerdir. Fakat hapishaneyi diğerleri gibi bir günah okulu olma yerine gerçek ve etkin bir yeniden biçimlendirme yeri reformatory haline getirmeye uğraşalım. Nihayet Anglo-Sakson modelleri tıpkı yasa koruyucuların ve teorisyenlerin taslakları gibi cezayı kişiselleştirmek için usuller getirmektedirler. Ceza süresi, cinsi, yoğunluğu, cereyan tarzı itibariyle bireysel karaktere ve kendinde diğerlerine yönelik tehlike olarak taşıdığı şeye karşı uyarlanmalıdır. Ceza sistemi bireysel çeşitliliklere açık olmalıdır. Genel şemalara itibariyle az çok Amsterdam Rapuis'inden türemiş olan modeller ıslahçıların önerdikleriyle çelişki halinde değillerdi. Hatta ilk bakışta bunların somut kurumlar düzeyinde bir gelişmeden veya taslaktan ibaret oldukları bile düşünülebilirdi. Fakat bu bireyselleştirici ıslahatın tekniklerini tanımlamak söz konusu olduğunda farklılık göze batır hale gelmektedir. Farklılığın ortaya çıktığı nokta bireye ulaşma usulü, cezalandırıcı iktidarın onu nasıl ele aldığı, bu dönüşümü sağlamak için devreye soktuğu araçlardır. Bu fark teorik temelde değil de ceza teknolojisinde ortaya çıkmaktadır. Hukuk sisteminin içine dahil olma tarzında değil de bedenle ve ruhla kurduğu bağlantıda ortaya çıkmaktadır. İslahatçıların yöntemini ele alalım. Cezanın yöneldiği nokta, bireyi yakaladığı nokta nedir? Temsiller. Kendi çıkarlarının temsili, avantajlarının, dezavantajlarının, zevkinin, zevksizliğinin temsili ve cezanın bedeni ele geçirmesi, ona azap çektirmeden hiç de aşağı kalmayan teknikler uygulanması oluyorsa, bu onun bir temsil nesnesi olması ölçüsünde olmaktadır, mahkum için ve seyirciler için. Temsiller üzerinde hangi aletle etki edilmektedir? Başka temsiller veya daha doğrusu fikir çiftleri oluşturarak. Suç ceza, suçun düşünülen avantajı, cezaların algılanan dezavantajı. Bu eşleştirmeler ancak ilan etme unsuru içinde işleyebilirler. Onları herkesin gözü önünde kuran veya güçlendiren cezalandırma sahneleri, onları dolaştıran ve işaretler oyununu her an güçlendiren söylevler. Suçlunun cezalandırma içindeki rolü. İşaret illinin hakiki mevcudiyetini yasanın ve cezaların karşısında yeniden devreye sokmaktadır. Yani yasanın terimlerine göre ihlali sarsılmaz bir şekilde ortak edilmesi gereken şu cezanın. Bu işaret edileni bol miktarda ve aşikar bir şekilde üretmek, bu sayede yasanın işaret edici sistemini canlandırmak, suç fikrini bir ceza işareti olarak işletmek, işte kötülük yapan kişi ödemelerini bu parayla yapmaktadır. Demek ki bireysel ıslah, bireyin hukuk öznesi olarak yeniden nitelendirilmesi sürecini, işaretler sisteminin güçlendirilmesi ve dolaşma soktukları temsiller aracılığıyla sağlamalıdır. İslah edici cezalandırma aygıtı tamamen başka bir şekilde iş görmektedir. Cezanın uygulanma noktası temsil değil, bedendir, zamandır, gündelik hareketler ve faaliyetlerdir. Aynı zamanda ruhtur ama burasının alışkanlıkların oturdukları yer olması ölçüsünde. Beden ve ruh tavırların ilkeleri olarak şimdi cezalandırıcı müdahaleye önerilen unsuru meydana getirmektedirler. Bu müdahale bir temsil sanatından çok bireyin bilinçli bir manipülasyonuna dayanmak zorundadır. Her suç fizik ve manevi etkiyle tedavi edilebilir. Demek ki cezaları belirlemek için sinir sisteminde meydana gelen duyular ve sempatilerin ilkesini bilmek gerekmektedir. B. Ruş. Sayfa 13. Kullanılan aletlere gelince bunlar artık güçlendirilen ve dolaştırılan temsil oyunları değil de baskı biçimleri, uygulanan ve tekrarlanan zorlama şemalarıdır. İşaretler değil, alıştırmalar, saatler, zaman kullanımı, zorunlu hareketler, kurala bağlı faaliyetler, tek başına derin düşüncelere dalmalar, ortaklaşa çalışma, sessizlik, işe özen, saygı gösterme, iyi alışkanlıklar. Ve bu ıslah tekniğinde son olarak yeniden oluşturmak istenilen şey, toplumsal antlaşmanın genel ilgi alanının içine alınmış olan hukuk öznesinden çok, boyun eğen özne, alışkanlıklara, kurallara, emirlere, etrafında ve üzerinde inşa edilen ve kendinde otomatik olarak işlemesine izin vermek zorunda olduğu bir otoriteye tabi kılınmış olan bireydi. Böylece yasa ihlaline tepki göstermenin birbirinden iyice farklı iki biçimi söz konusudur. Toplumsal antlaşmanın hukuk öznesini yeniden oluşturmak veya herhangi bir iktidarın hem genel hem de kılı kırk yaran biçimine tabi kılınmış bir itaat öznesi oluşturmak. Eğer baskıcı cezalandırma kendiyle birlikte bazı başat sonuçlar taşımasaydı, bütün bunlar belki de oldukça spekülatif bir farklılaşmadan öteye gitmeyeceklerdi. Çünkü sonuç olarak her iki şıkta da boyun eğmiş bireyler oluşturmak söz konusudur. Hal ve gidişin zamanın tam kullanımı yoluyla terbiye edilmesi, alışkanlık kazandırılması, bedene yönelik zorlamalar, cezalandırılan ile cezalandıran arasında çok özel bir ilişki olmasını gerektirmektedir. Bu ilişki, seyir boyutunu yalnızca gereksiz kılmakla kalmamakta, ayrıca onu dışlamaktadır da. Ruşun, seyre sunulan cezalara özellikle de Dufrich de Valaise tarafından düşünülmüş olanlarına yönelttiği eleştiriler. Bakınız sayfa 5-9. Cezalandırma ajanı herhangi bir başka birinin bozamayacağı tam bir iktidarı icra etmelidir. İslah edilecek birey kendi üzerinde icra edilen iktidar tarafından tamamen sarmalanmış olmalıdır. Ve böylece bu cezalandırma tekniğinin hiç değilse nispi bir özelliği olmalıdır. Kendi ölçülerini kendi saptamalı, kendi sonuçlarına kendi karar vermelidir. suçluluğu ilan eden ve cezalandırmanın genel sınırlarını saptayan adli iktidar karşısında süreksizlik veya her halükarda özgürlük. Öte yandan bu iki sonuç, cezalandırma etkisinin icra edilmesinde gizlilik ve özellik, kendini iki amaç koyan bir ceza teorisi ve siyaseti açısından çok aşırıdır. Tüm yurttaşları toplumsal düşmanın cezalandırmasına ortak etmek, cezalandırma iktidarının icra edilmesini, bu cezayı kamusal olarak sınırlandıran yasalara tamamen uygun ve şeffaf kılmak. Gizli ve yasama tarafından hükme bağlanmış cezalar, denetimden kaçan kıssaslar ve araçlarla iş gören bir cezalandırma iktidarı. İşte bunlarla ıslahatın bütün stratejisi tehlikeye girmiş olmaktadır. Mahkemenin kararını vermesinden sonra eski sistemde uygulananına benzeyen bir iktidar oluşmaktadır. Cezaları uygulayan iktidar, eskiden bu cezalara karar veren iktidar kadar keyfi, onun kadar despotik olma tehdidini taşımaktadır. Sonuç olarak farklılık şudur. Cezaevi mi yoksa baskı kurumu mu? Bir yanda tüm toplumsal mekana dağıtılmış her yerde sahne, seyir, işaret, söylev olarak mevcut, açık bir kitap gibi okunabilir, yurttaşların zihninin sürekli bir yeniden şifrelenmesiyle iş gören, suçun bastırılmasını suç fikrine konulan engellerle sağlayan, Serva'nın dediği gibi beynin yumuşak lifleri üzerinde görülmez ve yararsız bir şekilde etki eden bir ceza iktidarının işleyişi, toplumsal şebekenin tümü boyunca koşturarak her noktası üzerinde etki ederek ve sonunda bazılarının bazıları üzerindeki iktidar olarak değil de tümün herkes üzerindeki dolaysız tepkisi olarak algılanacak bir cezalandırma iktidarı. Öte yanda ise cezalandırma iktidarının hepsi bir arada olan bir işleyişi, suçlunun zamanına ve bedenine titiz bir el koyma, onun hareketlerinin, davranışlarının bir otorite ve bilgi sistemi aracılığıyla kuşatılması, suçluları bireysel olarak düzeltmek üzere onlara uygulanan, üzerinde düşünülmüş, taşınılmış bir ortopedi, kendini toplumsal bünyeden olduğu kadar asıl adli iktidardan da soyutlayan bir iktidarın kendini özerk olarak yönetmesi. Hapishanenin ortaya çıkışının içinde yüklenilen şey, cezalandırma iktidarının kurumsallaştırılması veya daha da kesin olarak cezalandırma iktidarı 18. yüzyılın sonunda kendine yüklediği stratejik amaç olan halkın yasa dışılıklarının azaltılmasıyla birlikte ceza kentinde genel bir toplumsal işlevin altına gizlenerek mi yoksa ıslah yerinin kapalı alanı içinde baskıcı bir kurumun içine kapanarak mı daha iyi sağlanabilir? Her halükarda 18. yüzyılın sonunda 3 cins cezalandırma iktidarı örgütleme tarzı karşısında olunduğu söylenebilir. Bunlardan birincisi hala işlemekte ve eski monarşik hukuktan destek almakta olanıdır. Diğer ikisi toplumun tümüne ait olması gereken bir cezalandırma hakkının önleyici, yararcı, ıslah edici kavranışına atıfta bulunmaktadır. Ama bunlar resmettikleri olanaklar düzeyinde birbirlerinden çok farklıdırlar. Fazlasıyla şemalaştırarak cezalandırmanın monarşik hukukta bir hükümdarlık töreni olduğu söylenebilir. Mahkumun bedeni üzerinde uygulanan ayinsel damgaları kullanmakta ve seyircilerin gözleri önünde süreksiz, kuralsız olduğu kadar yoğun olan bir dehşet etkisini seferber etmekte ve hükümdarı ve fizik mevcudiyetini kendi yasalarının üzerinde sunmaktadır. İslahatçı hukukçuların projelerinde cezalandırma bireyleri hukuk özneleri olarak yeniden nitelemeye yönelik bir süreçtir. Damgalar değil, işaretler, ceza sahnesinin en hızlı bir şekilde dolaşımını ve mümkün ve en yaygın kabulünü sağlaması gereken şifrelenmiş temsil bütünleri kullanmaktadır. Son olarak da yoğrulmakta olan hapishane kurumu taslağında cezalandırma bireylerin bastırılmasına ilişkin bir tekniktir. Bedenin işaretlerin değil, terbiye edilmesi usullerini alışkanlıklar ve tavırlar biçiminde bıraktığı izlerle devreye sokmaktadır. Ve ceza yönetimi konusunda kendine özgü bir iktidarın kurulmasını gerektirmektedir. Hükümdar ve gücü, toplumsal bünye, yönetim aygıtı, damga, işaret, iz, tören, temsil, uygulama, yenilen düşman, yeniden itelenmekte olan hukuk öznesi, dolaysız bir ıslaha tabi kılınan birey, azap çektirilen beden, tasarımları elden geçilen ruh, terbiye edilen beden. Burada 18. yüzyılın sonunda birbirleriyle çarpışan, üç düzenlemeyi belirleyen üç unsur dizisi bulunmaktadır. Bunları ne hukuk teorilerine indirgemek, kesişmelerine rağmen, ne onları araçlarla veya kurumlarla özdeşleştirmek, bunlardan destek almalarına rağmen mümkündür. Bunlar cezalandırma iktidarının onlara göre icra edildiği tarzlardır. Üç iktidar teknolojisi. Bu durumda sorun şudur. Nasıl oldu da üçüncüsü sonunda kendini dayattı? Cezalandırma iktidarının bedeni, baskıcı, yalnızlığa dayalı, gizli modeli, temsili, sahneye dayalı, işaret eden, halka açık, ortaklaşa modelin yerine nasıl geçti? Neden cezanın fizik uygulanışı ve bu azap çektirme biçiminde değildir? Onun kurumsal desteği olan hapishane ile birlikte ceza işaretlerinin, toplumsal oyununun ve onları doğuşuma sokan geveze bayramı yerine geçti. 16. ayrımın sonu, sayfa 204.